Ayrım 28, Zavallı. Timur Soykan. Sayfa 281. Erdal'ın yanından ayrıldıktan sonra arabayı kullanan çömez polise adli tıpa sürmesi emrini vermişti Kurt. Kesilip incelenen cenazelerini asık suratlar ve saygılı bir sessizlikle bekleyen kalabalığın arasından geçip durdu araba. Kurt komiserlerine burada beklemeleri talimatını verip arabadan indi. Ölüm kokan binanın demir kapısının kenarındaki zile uzun bastı. Beyaz önlüklü ölüm kapıcısı küçük penceresinden görmüştü Kurt'u ve kapıyı hürmetle açıp buraya bir insanın hoş gelmesi mümkünmüş gibi ''Hoş geldin başkomiserim'' dedi. Fayansla kaplı karanlık soğuk koridorda üzerinde dağınık yeşil örtüler olan demir, tekerlekli sedyeler dizilmişti. Ölümün acımasızlığı kadar köşeli ve sertti her şey. Islak demir kokuyordu şüpheli ölüm merkezi. Nemli duvarlara yeni çakılmış tahta tabutlar yaslanmıştı. Yaşama dair yumuşak tek bir çizgi yoktu koca binanın içinde. Otopsi salonuna girmek üzereyken kapı açıldı. Bin bir türlü kimyasalların bile örtemediği cansız et kokusu dışarı taştı. Lastik eldivenlerini çıkaran Hikmet'i görünce rahat bir nefes aldı Kurt. İçeride soğuk metal üzerinde yatan bedenlerin hissizliğinden nefret ederdi. Tek vasiyeti buraya uğramadan gömülmekti. Bunu birkaç kez söylediği Hikmet, Kurt'u görünce odamda konuşalım diyerek anlayış gösterdi. Küçük odada hayatın yumuşak çizgilerine ve sıcaklığına döndüler. Hikmet bol süngerli koltuğuna oturur oturmaz gözlüklerini taktı ve insan bedenlerini kesip parçalayacak kadar yürekli biri olduğunu, kimsenin düşünemeyeceği mülayimlikle çay içer misin diye sordu. Kurt istemediğini söylerken Hikmet'in uykusuz gecelerde kestirmesi için odasına yerleştirilmiş çek yatağa oturdu. Daha önce de defalarca olduğu gibi bu mülayim adamın burada uyuyabilmesine hayret etti. ''Hikmet ne zamandır uğramaz oldun buralara. Tabii müdür olunca farklı oluyor.'' diyerek lafa girdi. Deri yumuşaklığında hatları olan masasının üzerini kaplayan kağıt destelerin arasından birini alırken Kurt'un iğnelemesine yanıtını bekliyordu. Bazen insan hep merak eder ama yıllarca sormaz. Sonra nedeni bilinmez, bir an ağzından dökülür soru. Neden bu işi yapıyorsun ya? Doktorsun, yaşayanlarla ilgilensene. Zekasına yakışır bir felsefeyle yanıt verebilirdi. Sen neden cinayet büro amiriysen ondan. Merak bağımlısıyım senin gibi. Sen sokaklarda gezersin, şüphelileri sorgularsın. Ben insan bedenlerinde izler ararım. Kurşunların, bıçakların, zehirlerin, kazaların izini kaslarda, damarlarda, kemiklerde sürerim. Bulmacanın kareleri dolduğunda haz alırım diyebilirdi. Ama kendisini vahşi sananlara yanıt vermemek prensibine uyarak soruyu espriyle geçiştirdi. Belki de içimde bir psikopat vardır. İnsanları kesip biçmekten hoşlanıyor olabilirim. Belki seni de bir gün. İşaret ve orta parmaklarıyla makas işareti yaparak Kurt'un üzerine gitti. Başkomiser Salih Ocak Hikmet'in espri yaptığından emin olamadı. Karısı ve Sibel'e yakın zamanda şüpheli ölürse bu adamın eline düşürülmemesi için vasiyetini hatırlatmaya karar verdi. Kurt'un keskin bakışlarının altındaki kaygıdan keyif alan Hikmet çok işi olduğu için konuya soru beklemeden girdi. Mermiler susturucu takılmış 7.65 milimetrelik bir silahtan çıkmış. Tam profesyonel işi yani. Meslek hayatında susturuculu silahla işlenmiş sadece bir cinayet soruşturmuştu. Bu ikinci olacaktı. Katilin ustalığının ve işinin zor olacağının kasveti doldu içine. Hikmet anlayacağın Allah sana kolaylık versin diyerek aynı fikirde olduğunu belli ettikten sonra devam etti. İki kurşun da maktulün içinde kalmış. Basit anlatacağım detayını rapordan okursun. Birincisi 20 metre kadar uzaktan sıkılmış akciğerini delmiş. İkincisi çok daha yakın. 2 metreden belki biraz fazla. Kalbine sıkılmış ve tam isabet etmiş. En fazla 30 saniye yaşamıştır. Mermi çekirdeklerini kriminale gönderdik. Başka hiçbir darp izi yok. Olay yeri incelemenin raporuna da baktım. Üzerinde bir iz bulamamışlar. Ayak izleri bile silinmiş. Soğukkanlılığa bak. Kurt 15 milyon insanın yaşadığı kentin şüpheli ölümler merkezinden yalpalayan adımlarla çıktı. Müdür olduğunu söylediklerinde en çok buradan kurtulduğuna sevinmişti ve yine ölümün keskinliğine dönmek onu hırpalamıştı. Arka koltuğa oturduğunda kendisine bakan ölümün çaresizliği karşısında suskun suratlardan gözlerini kaçırdı. Bir an önce bu cehennemden uzaklaşmak istiyordu. Yüreğini avucunun içine almıştı acı. Bedenini iki büklüm edinceye kadar yumruğunu sıkıyor, nefesinin kesildiği anda bırakıyordu. Erdal derin nefes alıp vererek bir süre dayanmaya çalıştı. Dört duvarın arasına sığamıyordu. Sanki koca dünyada kendini koyabileceği hiçbir yer yoktu. Kendini dışarı attı. Bulutlar yüksek katlı sitenin çatılarına kadar kapkaranlık çökmüştü. Kaçabileceği hiçbir yer yoktu. İstanbul'un en nefret ettiği yerine emniyete sürdü arabayı. Onun mutlu hallerine karşı fesat hislerini bilinçaltına atmaya çalıştı. Ama pişmanlık bulduğu her boşluktan sızıyordu içine. Geçmişteki kıskançlığının utancıyla dişlerini sıkarak tekrarladı. Neden dua etmedin Gürkan için? Arabayı otoparkta daha önce Gürkan ile park ettikleri yerin en uzak köşesine bıraktı. Asansöre binse Gürkan'ın aynaya artistik bakışlarını hatırlayacaktı. Bundan kaçmak için merdivenlerden çıktı. Kayıp büroya girdiğinde bütün gözler üzerindeydi. Sadece telefonda ganyan kuponu dolduran Adnan gözünün ucuyla bakıp bol küfürlü muhabbetine ara vermemişti. Cenazeden sonra telefonla arayıp bir ihtiyaç olup olmadığını sadece Cemil abiyle Süleyman sormuş ve başsağlığı dilemişlerdi. Cemil abi montunu asarken Allah sabır versin dedi ve gazetesine geri döndü. Süleyman masasına gelip omzuna dokunarak konuştu. Kurt'a vermişler soruşturmayı. Emin ol en kısa zamanda bulacak katili. Onun elinden şimdiye kadar kimse kurtulmadı. Adnan konuşmasını bitirdikten sonra yanına gelip koca kafasını iki yana sallayıp dudaklarını büktü. Hiçbir şey hissetmiyordu ki bir şey söylesin. Erdal bir süre bilgisayarını açıp başında oyalanmaya çalıştı. İnternette baktığı gazete manşetlerinin hepsinde Gürkan'ın cenaze töreni vardı. Kırmızı bayrağa sarılı tabut ve arkasındaki devlet protokolünün fotoğraflarını sayfalarının yarısını dolduracak kadar açmışlardı. Gürkan'ın annesinin acıdan bitkin halini de ilk sayfalarında gösteriyorlardı. Hükümete yakın yandaş gazetelerin hepsi derin örgütün polisi şehit ettiğini anlatıyor, Gürkan'ın katıldığı önemli operasyonlardan bahsediyorlardı. Başbakanın candaş diyerek muhalefet partisinin destekçileri olarak gösterdiği, ülkenin en büyük medya patronunun gazeteleri de Gürkan'ın derin örgüt operasyonunda görev aldığını vurgulamıştı. Bütün köşe yazarları operasyonların başlamasından bu yana derin örgütün ilk kez bir saldırı gerçekleştirdiğini anlatıyordu. Yandaş gazetelerin hepsi daha önce operasyonları küçümseyenlere yükleniyorlardı. Hani böyle bir örgüt yoktu? Hani sadece hükümet muhalifleri bastırmak için bunu kullanıyordu? Şimdi derin örgütün avukatları ne söyleyecek? Derin örgüt operasyonlarına şüpheyle yaklaşan gazetelerin hepsi olaya ihtiyatlı ama mahcup yaklaşmıştı. Ana muhalefet partisinin lideri de Gürkan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletmiş ve adres göstermeden bu iğrenç saldırının terörün sorumluları mutlaka hesap verecektir demiş, gazetecilerin derin örgüt ile ilgili sorularına kısa bir yanıt vermişti. Peşin hükümlerle bir yere varamayız. Polisin soruşturmasının sonuçlarını beklemeliyiz. Erdal Gürkan'ın öldürülmesinin siyaset dünyasının ortasına bir bomba gibi düştüğünü anlıyordu. Kurt'un soğukkanlı şüpheciliğini tekrar takdir etti. Sanki bir tek o bütün olasılıkları düşünüyordu. İnternet sitelerinde bugünün haberlerinde göz gezdirirken bunaldı. Yeniden Ayşe'nin kaybolduğu günün MOBESE kayıtlarını açtı. Siyah beyaz görüntü kendisine iyi gelen tek şey olmuştu. Artık ezberlediği insanların koşuşturmasına boş gözlerle bakıyordu. Şef geldiğini öğrenince hemen yanına çağırdı Erdal'ı. Şu an konuşmak isteyeceği en son insan politik ve hesaplı olmayı hayatının merkezine almış, samimiyeti bu uğurda kurban etmiş köse herifti. Şef üzgün rolü yaparak oturmasını işaret etti. Hemen iki çay söyledi. Acısını paylaştığını, ince kaşlarını bükerek gösterme çabasındaydı. Bir süre sessizlikten sonra ''Niye geldin ya, dinlenseydin'' dedi. Erdal'ın sessizliğinden gideceği başka bir yer olmadığı için burada olduğunu anladı ve devam etti. ''Kurta vermişler soruşturmayı.'' Erdal'ın tepkisizliği karşısında ne yapacağını şaşırmış gibiydi. Erdal ona baktığında hiç yaşlanmayacak, köse yüzünde ilk kez hesaplı hinliğin değil başka bir ifade olduğunu gördü. Sanki hayatın yorgunluğuna teslim olmuş, kendini bırakmıştı, samimi birine benzemişti. Erdal şu an tam da ihtiyacı olan sözcüklerin o ince sesten çıkacağını hiç düşünmezdi. ''Çok taze acıt, bundan sonra hayatın hep böyle olacağını, çile çekeceğini sanıyorsun. Ama böyle olmayacak, buna alışacaksın ve yaşamaya devam edeceksin. Yavaş yavaş kalbinin sıkışması geçecek, yine güleceksin. Kötü günlerin izi silinecek, güzel anılar kalacak.''
Erdal'ın dudakları titredi. İçine sızan umut ile kalbini sıkan acının yumruğu gevşedi, gözleri doldu. Bütün gücüyle kıstığı gözlerinden yaşlar döküldü. Burnunu gözlerini sildi telaşla, titreyen sesiyle ''Ben gideyim'' dedi. Ardına bakmadan çıktı odadan. Tuvalete gidip bir kabinin içinde bir çocuk gibi ağladı iri yarı genç adam. Dişlerinin arasından tükürür gibi tekrarlıyordu pişmanlık. ''Niye onun için dua etmedin, niye dua etmedin?''
Erdal öğleden sonra organize şubeye gitti. Masa ve bilgisayar tarlasının içinde hayat kaldığı yerden devam ediyordu. Koşuşturmanın arasındaki tek boşluk Gürkan'ın masasındaydı. Duvara Gürkan'ın cenaze töreninde tabutun üzerine konulan büyük resmi asılmış, kenarına bir karanfil sıkıştırılmıştı. Mustafa ile Arif onu görünce ayaklandı. Yüzlerinde keder olan sadece onlardı. Toplantı salonuna geçtiler. Arif ''Ben çay getireyim'' diyerek ayrıldı. Mustafa acının sahibi olarak ağırlamıyordu Erdal'ı. Telkin etmeye girişmeyecekti çünkü acının ortağıydı. Yakışıklı yüzüne her daim hüznü çizen düz kaşları biraz aşağı eğilmişti. Mustafa toplantı odasında oturduklarında bugün üçüncü kez duyduğu cümleyi kurdu. ''Kurta vermişler soruşturmayı.'' Erdal kurta duyulan saygıya dahil oldu. Evet, sabah geldi. Her olasılığa bakacağını söyledi. Çok zeki biri. Mustafa onayladı. Öyledir, buraya da geldi. Tek tek herkesle konuştu. Şimdi emir müdürün yanında biz de her şeyi anlattık. Bizim soruşturmada Gürkan'ın yaptığı işlerin hepsini söyledik. Aldığı ifadelerin tutanaklarını, görev kağıtlarını filan verdik. Bilgisayarını aldılar incelemek için. Bütün maillerine, yazışmalarına bakacaklar. Telefon kayıtları da bugün gelecek. Vurulduğu yerden o saatte sinyal veren telefonların hepsini gönderecekler. Çevredeki MOBESE kayıtları, güvenlik kameralarının görüntüleri var. İlla ki onlardan bir şey çıkacak ama görgü tanığı yokmuş. Olay yeri inceleme ayak izi bile bulamamış. Katil ayak izlerini düz bir plakayla silmiş diyorlar. Bir şey daha var. Kriminaldekilere kurşunlar gelmiş. Mermilerin susturuculu silahtan çıktıklarını söyledi balistikten Nedret. Ustaca suikast diyor. Susturuculu silah bilgisinin önemine binaen sustular. Arif elindeki tepside üç çayla içeri girdi. Çayları masaya bıraktıktan sonra kendine bir sandalye çekti. Mustafa her zamanki olgunluğunda sakin görünüyordu ama nihayet dertleşir gibi konuşmaya başladı. ''O gün morali çok bozuktu Gürkan'ın. Sen de söylemişsin kurta, ben de anlattım. Her zaman kıpır kıpır olan adam bir günde bunalıma girdi. Ne olduysa o zaman oldu, çok belli. Onun moralini bozanın ne olduğunu bulursak katili de buluruz. Şubenin kapısından daha önce bir kere nöbetçiye laf atmadan geçmişliği yok. O gün yüzü bir karış. Selamsız sabahsız girmiş içeri. Nöbetçi Levent'ti o gün, anlattı. Hemen anladım bir sorun olduğunu diyor. Biz avukatın büroyu ararken de çok bozuktu. Ertesi gün oradan çıkan evraktan bazılarını biz aldık. Burada bu salonda bütün gün inceledik. Bu bir koltukta iki dakika oturamaz ya. O gün bütün gün evraktan kafasını kaldırmadan konuşmadan durdu. Yemeği de burada yedik, yine çıt yok. Ben sordum neyin var diye. Yok bir şey dedi sadece. Ben de kafayı bu son baskına takmıştım. Herhalde müfettiş mevzularına taktı ya da Aslı'yla bir mevzu var diye düşündüm.
Arif aceleci isyankarlığıyla çözdüğünü sanıyordu Gürkan'ın moralsizliğinin nedenini. Kapalı burnunun nefessiz bıraktığı sesiyle konuştu.
Bence bu müfettiş hikayesine takmıştı kafayı. Hepimiz bozulmadık mı abi? Gürkan da bozuldu tabii.
Arif muhakeme yeteneksizliğinin ferahlığında kararını vermişti. Artistik öfkesiyle çıkışmaya devam etti.
Anında bizim üzerimize müfettişi salan adamın gücünü düşünün. Katil belli, zengin adam. Osman Süer verdi talimatı. Birinin eline de sıkıştırmıştır parayı. Tuzağı kurdular anında. Profesyonel adamlar kentin merkezinde nasıl bir kuytu bulmuşlar, oraya çekmişler Gürkan'ı. Adam gibi bir sorgulayalım herifi, bak nasıl çözülüyor.
Mustafa Arif'i basitliğini yok sayarak cezalandırdı. Her olasılığı değerlendirmemiz lazım. Erdal da Arif'in peşin hükmünü iğneledi. Her şey olabilir. Müfettiş sorguladıktan sonraki gün morali o kadar bozuk değildi. Pek iyi değildi ama çok da takmıyordu. Sonraki gün eve geldiğinde hiç konuşmadı benimle. Birkaç tane bira almış odasına çekildi. Hepsini içmiş. Ben de Aslı ile ilgili zannettim. Aslı ile bir konuşmak lazım. Bilelim yani, bir eski sevgili ya da kıza kafayı takmış bir manyak var mı?
Mustafa soruşturmanın resmiyetini Kurt'a söyledin mi diyerek hatırlattı. Olumlu yanıt alınca devam etti.
Kurt'a da anlattık, sana da söyleyeyim. Bizim dava çok karışmıştı, onu da hesaba kat. Gürkan bir önceki operasyonda gözaltına aldığımız Albay Torullu ile ilgili çok uğraştı. Önemli bir evrak buldu, daha kimsenin haberi yok. Kaos planı diye bir belge. Ülkeyi karıştırmak için Erbeni cemaatine karşı bombalı eylemler yapılacağı filan anlatılıyor. Herifler tek tek Ermeni cemaatini fişlemişler. Gazetelerde yayınlansa ülke karışır. Bu belge Gürkan'ı hedefe koymuş olabilir. Bu birincisi. Mustafa kurumuş ağzını çay ile ıslatırken Erdal Gürkan'ın kendisine bu belgeden bahsettiğini söyleme gereği duymamıştı. Anlaşılan haberi olduğunu Kurt da onlara söylememişti.
Mustafa derin bir nefes çekip keyifsizliğini üfledikten sonra devam etti.
İkincisi, bu Albay Torullu'yu soruştururken bir adam aradı burayı, eski bir itirafçı. Albay ile beraber Güneydoğu'da görev yapmış. PKK'dan kaçtıktan sonra bunun ekibine girmiş. Oradaki infazları filan yapanlardan. Devlet sonra başka bir kimlik vermiş. İstanbul'da iş adamı şimdi. Gürkan bunun evine gitti, herifle konuştu. Tam itirafçı işte. Bilgi verip işten sıyrılmak istiyordu. Sonra bunu aramadık biz.
İki eliyle kavradı, plastik bardaktan çıkan dumanda burnunu ısıtmaya çalışan Arif, doğan boşlukta kendini göstermek istedi.
''Bu şerefsizi ikimiz de görmedik ama biliyoruz. Çok karanlık bir tip, katil. Gözünü kırpmadan onlarca kişiyi öldürmüş bir psikopat. Kurt'a da böyle anlattık.''
Mustafa Arif'in lafını keserek devam etti. Bir de Arif'in anlattığı Osman Süer faktörü var. Baskını yaptığımız gün savurmadığı tehdit kalmadı ama hastanelik şimdi. Örgüt en üst noktasına dokunulduğunu görünce saldırmış olabilir. Ama bu kadar cüretkâr olabilirler mi bilmiyorum. Sonuçta bu örgüte ne baskınlar yapıldı, tek bir saldırı yapmadılar. Üstelik herif beni tehdit etti. Neden Gürkan'ı vursunlar?
Erdal her ihtimali değerlendirmek lazım diye yorgun mırıldandı. Gürkan'ın ölümünün ardından konuşabildiklerinin bu kadar olmasından içerlemişti. Dertleşemiyorlardı bile.
Arif geniş ve yaralı burnunu çektikten sonra sitemkar konuştu.
Abi, her olasılığı değerlendirelim de Kurt beni bile suçluymuşum gibi sorguladı. Husumetiniz var mıydı filan diye soruyor ya. Ne alaka abicim?
Erdal efkarının ağırlaştırdığı sesiyle Gürkan'ın son gün neden moralinin bozuk olduğunu çözmemiz lazım. Çok garipti. O gün ne oldu ne bittiyse diyordu ki toplantı salonunun kapısı açıldı. İçeri Kurt girdiğinde üçü de suçüstü yakalanmış gibi tedirgin oldu. Kurt'un tehditkar şüpheciliği karşısında üç polis gizli bir iş çevirdiklerinin sanılmasından korkuyordu. Ayağa kalkmaya hamle yapmışlarken başkomiser Salih eliyle oturmalarını işaret etti.
Yanında getirdiği sessizliği uzatarak hakimiyetini arttırdı. Masaya sandalye çekip oturdu ve dar eğimli alnını ovuştururken konuştu.
Beraber sohbet ederken bana söylemeyi unuttuğunuz bir şey geldi mi aklınıza?
Mustafa özgüvenine zeval getirmeyen sakinlikle yanıt verdi.
Size anlattıklarımız dışında bir şey çıkmadı.
Kurt kravatını söküp çıkartırken üçünün de yüzüne bakmadan konuştu.
Bakın, arkadaşınızla biliyorum, anlıyorum. Ama katilin bulunmasına yardımınız en çok nasıl dokunur biliyor musunuz? Bana her şeyi söyleyeceksiniz. Tek başınıza bir işe kalkışmayacaksınız. Telefonumu hepinize verdim. Bir şey öğrendiniz, aklınıza bir şey geldi. Hemen beni arayacaksınız. Kendi başınıza biz şunu yakalayalım, bunu köşede sıkıştıralım, tribine girerseniz ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm. Soruşturmaya çomak sokanı yemin billah affetmem.
Sesinin tonu mülayimlikten öfkeye adım adım tırmanmış ve en son kelimeleri küfür ediyormuşçasına sertleşmişti. Üç polisin de mesajı aldığı gözlerini kaçırmalarından belliydi. Başkomiser Salih onları beklemedikleri bir şekilde ödüllendirdi.
Beraber çalışacağız. Amirlerinizden izin aldım. Size ihtiyacım olduğu anda benimsiniz. Ama önce bu akşam iyi bir oturup konuşmamız lazım. Böyle resmi prosedürlerin dışında bir muhabbet aklımızı açar. Akşam benim evim orada, Sarıyer'de bir meyhane var. Orada buluşacağız.
Erdal yalnızlığının dışına kendini çekecek bu tekliften memnun oldu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 291.